Ayrım 19, sayfa 119. İletişim Araçları Kuramı. Parsons'ın kuramının son aşamasını etkileşimi açıklamaya yönelik bir denetim araçları kuramı geliştirmek oluşturur. Fakat söz konusu kuram çok da fazla derinleştirilmemiştir. Habermas, Parsons'ın erken ölümün kuramın daha da geliştirilmesini kesintiye uğratmış olduğunu düşünmekteyse de, kuramın genel ve evrensel bir denetim araçları kuramı inşa etmeye izin vermeyecek kadar zayıf olduğu kanaatindedir. Fakat burası daha sonra Luhmann'ın da kendi sistem kuramına dahil ettiği ve geliştirdiği önemli bir noktadır. Parsons, ekonomik sistem ilkelerini kendi toplum kuramına dahil etmek istemişti. Ekonomi kuramı, iş gücü ile tüketim ürünleri arasındaki mübadele olgusunu pek güzel biçimde tanımlayabilir. Buradaki iletişimin para etrafında gerçekleştiği açıktır. Yapısal olarak para ekonominin iletişim aracıdır. Burada açık bir şekilde tanımlanmış para aracılığıyla hükmeden yapılar söz konusudur. Verimlilik, fayda kullanım değeri gibi. Parsons, bunun diğer alt sistemler, örneğin daha sonra ele alacağı siyaset içinde uygulanabilir olup olmadığını kendine sormuştur. Daha sonra para ile yapısal bir benzerlik gösteren gücü denetim aracı olarak değerlendirmiştir. Fakat açıktır ki burada yapısal gerçeklikleri net bir şekilde tanımlamak zordur. Belki bu durum şu şekilde ifade edilebilir. Ekonomik sistemde faydanın anlamı neyse, siyasi sistemde de etkililik odur. Fakat bunu da ölçmek ziyadesiyle zordur. Diğer denetim araçlarını ölçmek daha da zordur. Toplumsal bütünleşme sisteminde etkiyi Parsons bir denetim aracı olarak tanımlarken, diğerleri muhafaza etme sisteminde ona değer bağlama aracı adını verir. Bu durumda faydanın yapısal karşılığı sadakat ve uyum gibi pek de açık olmayan kavramlar olabilir. Habermas, etki ve değerlerin aktarımı alanlarında, siyasette, parantez, örneğin hükümet ve mecliste veya iktisatta, parantez, teşebbüste olabilecek toplumsal kurumların bulunmadığını gösterdi. Yani bunlar daha az yaygın ve güvenilirdirler. Habermas, iletişimsel eylem teorisinde etki ve değerlerin aktarımını yaşam dünyası içerisinde, para ve gücü ise sistem içerisinde sınıflandırır. Habermas, 1981. İletişim araçları kuramıyla Parsons genel bir sistem kuramının gelişimi açısından daha sonra Luhmann'ın da gerçekleştireceği önemli bir adım atmıştır. Yapısal işlevselciliğe giden bu sistem kuramı inşa etme çabasının yanı sıra 1980'li yıllarda Jeffrey Alexander'ın Parsons'ın yapısal işlevselciliğinden yararlanarak formüle ettiği ve yeni işlevselcilik olarak adlandırılan bir kuram ortaya çıkmıştır. Yeni işlevselcilik. Jeffrey Alexander, sistem kuramı ve onun Alman sosyolojisindeki yansımalarına karşın biraz da Habermas'tan etkilenerek işlevselciliği geliştirme çabasına girişti. 1980'li yılların başında yayınladığı 4 ciltlik eserinde (parantez Alexander 1982-83) sosyolojik gelenekler üzerine yoğunlaşarak yeni işlevselci toplum modelini geliştirdi. Parsons'ta olduğu gibi onda da merkezi kavramlar eylem ve sistemdir. Bu kavramları sosyolojik tartışmalarda daha önce bir karşıtlık içerisinde gündeme gelmiş olan makro mikro ilişkileri çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu tartışmalarda makro düzeyde tüm toplumsal süreçler ve yapılar analiz edilirken, mikro düzeyde toplumsal etkileşim irdelenmiştir. Alexander, daha sonra gelen başka pek çok yazar gibi, mesela Collins 1981, bu ayrımı talihsizlik olarak görür. En azından bu iki alan arasında keskin bir çizgi çekmek istemez. Bu durum olsa olsa bulgusal anlamda bir fayda sağlar ve kurumsal analizde olguları sınıflandırmak ve ayırmak konusunda yardımcı olurdu. Gerçekte makro ve mikro düzeyler sürekli birbirleriyle etkileşim halindedir. Makro düzey, mikro düzeyi etkiler, fakat bunun tersi de geçerlidir. İnsani etkileşim, eylemlere etkileyen yapıları üretir. Kavramsal bir ayrım yapmak için Alexander sistemi makro analiz düzeyinde, toplumsal eylemi de mikro düzeyde değerlendirir. Her ikisinin ilişkisinden sistemi üreten toplumsal eylem ve toplumsal eylemle neticelenen sistem ortaya çıkar. Toplumsal eylem, eylemin oluşumunda aynı anda etkili olan yorum ve strateji belirleme şeklinde iki düzeyden oluşur. Yorum da tipleştirme ve icat olarak iki düzlemden müteşekkildir. Bu ayrım önemlidir, zira bir taraftan daha önceki örneklere göre davrandığımızı, parantez tipleştirme, işaret ederken, diğer taraftan şekillendirme, parantez, icat, imkanına sahip olduğumuzu gösterir. Eylemleri anlarız, çünkü onları daha önceden tanıdığımız belirli bir olgunun işareti olarak tipolojik bir biçimde kavrarız. Her yeni tecrübeyi daha önceden var olan tecrübe hazinesine ekleriz. Tip, bize bir olguyu bağlamsal özelliklerine girmeden çabuk ve net olarak kavrama imkanı sağlar. Böylece gündelik hayattaki birçok olay örgüsü anlaşılır hale gelir. Dilsel birçok kısaltma buna örnek olarak verilebilir. Ocağı yak, mektubu gönder gibi. Burada hiç kimse ocağı yak ifadesinden ocağın ateşe verilmesi gerektiği manasını çıkarmaz. Anlatılmak istenen ocağın düğmesine basılması yahut düğmenin çevrilmesi olduğunu bilir. Mektubu gönder ifadesiyle zarfı katlamak, pulları yapıştırmak gibi birçok eylem anlatılmak istenir. Tabii aynı zamanda mektubu okuyacak şahsa gönderilmesi arzulanır. Bu tipleştirme zarfın renginden, postacının haleti ruhiyesinden ya da posta kutusunun biçiminden bağımsızdır. Fakat tipleştirme, bir toplumsal tabakanın yahut alt kültürün üyesi kişiler biçiminde toplumsal da olabilir. Toplumları demokratik, totaliter, açık veya kapalı biçimde tipleştirmek de mümkündür. Tipleştirme olmadan toplumsal eylem gerçekleşmez. Tipleştirme küçüklükten başlamak üzere sosyalleşme sürecinde öğrenilir ve görece durağandır. Sosyalleşme sürecinde insan nasıl tipleştirme yapılacağını öğrenir. Tipleştirme hayatın ileri safhalarında da kazanılabilir ve meslekleri de karakterize edebilir. Jeffrey Alexander'ın yazdığı gibi, insan dünyayı doktor gibi tipleştirdiği zaman doktor, sosyolojik olarak tipleştirdiği zaman sosyolog, cinsiyete göre tipleştirdiği zaman erkek veya kadındır. Tipleştirme aynı zamanda birden fazla insanın bir araya gelip konuşması yahut eylemde bulunması gibi etkileşimlerle de üretilir. Etkileşim süreçlerinde daha sonra iştirakçılar açısından karakteristik hale gelecek belirli tipleştirmeler ortaya çıkar. Grup jargonları bir şekilde etkileşimden hasıl olmuş tipleştirmelerdir. Tipleştirmeler dolayısıyla etkileşim sürecinin bir parçasıdırlar. Tipleştirme yaptığımız zaman sadece bir şeyi tasnif etmiş olmayız. Aynı zamanda ortaya yenilikçi unsurlar çıkmış olur. Gerçeklik her zaman inatçıdır ve net sınıflandırmalara direnir. birini giydiği elbiseye göre belli bir sınıfa dahil etmeye çalıştığımda, bu tasnif çabasını, örneğin, bu sınıflandırmaya uymayan bir atkı zorlaştırabilir. Veya her kadının kadınsı davranışlar, her erkeğin de erkeksi davranışlar göstermemesi de bu duruma örnek olarak verilebilir. Yabancı bir ülkede insan posta kutuları konusunda kendisini güvende hissetmeyebilir. Mektubu herhangi bir kutuya mı, yoksa sadece belli bir etikete sahip olanlara mı atmalıyım? Tipleştirmeler ayrıca kolayca değiştirilebilir veya yenisi bulunabilir. Bu ise toplumsal eylemin, yorumdan hariç icat yanını teşkil eder. Birçok durumda yorum yeterli olmasına rağmen dünya hakkındaki bilgimiz sabit değildir. Tersine pek çok değişikliğe açıktır. Sürekli yeni bir şeyler icat edilir. Yorumlama, anlama ve sınıflandırma süreçlerinin yanında eylemde söz konusu olan strateji belirleme sürecine de dikkat çekmek gerekir. Eylem, aynı zamanda insanın kendi ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını takip etmesi ve dünyayı bilinçli bir şekilde bu doğrultuda şekillendirmesidir. Strateji belirleme sürecinde bir maliyet-fayda hesabı söz konusudur. Bir amaç için gerekli olan araçları ölçüp biçeriz. Yorum ve strateji belirleme, eylemde birbirleriyle ilintilidirler ve aynı anda ortaya çıkarlar. Somut eylemde eriyerek birbirlerine karışırlar. Hiçbir zaman iki farklı boyut olarak tanınmazlar. Bu toplumsal eylem, parantez, sistemlerin bir sonucu olan sistemi üretir. Sistem, Persons'ta olduğu gibi bir eylem sistemidir. Fakat Alexander bunu kültür, toplum ve kişilik olmak üzere 3 alt sisteme ayırır. Bu 3 sistemin her birisi aynı anda vardırlar ve birbirlerini bir dizi biçiminde tetiklemezler. Kültür sisteminde nesnelerin bünyesinde bulunan anlamlar olan semboller sınıflandırılır. Bunlar gerçekliği inşa etmeye ve değerlendirmeye hizmet eder. Alexander'a göre bunlar statik ve dinamik unsurlar içerir. Gerçekliğin inşasında nesneler, bunlar insan da olabilir, sınıflandırılır. Sınıflandırma sistemi statiktir. Fakat nesneler değerlendirilirler ve her değerlendirme ile yeniden inşa edilirler. Bu ise eylem sistemindeki eyleme bağlı olan kültür sisteminin dinamik boyutunu oluşturur. Bana göre burada değerlendirmenin söz konusu olması, işlevselciliğin en belirgin karakteridir. Değerlendirme subjektiftir. Bir başkasıyla paylaşılıyor olsa bile kişiye bağımlıdır. Bu, aynı zamanda değerlerin olması gerektiğine de işaret eder. Değerler, toplumun onlar olmaksızın işleyemeyen toplumsal gerçekliğin bir bileşenidir. Zaman zaman sistem kuramında değerlerin ve değerlendirmenin yok sayıldığı, başka bir deyişle fenomenlerin değerlere dönmeden süreçler ve yapılarla açıklanmaya çalışıldığı gibi bir izlenim doğmaktadır. Değerler, kişisel değerlendirme açısından ziyade moral iletişim açısından ele alınır. Yani işlevselcilikte değerler kültür sistemi içerisinde dinamik bir unsur olarak önemli bir yer tutar. Kişilik sistemine odaklandığımızda, yani yeni işlevselcilikteki söz konusu özne vurgusu daha da artmaktadır. Alexander bu noktada duyguların altını çizer. Daha önce ifade ettiğimiz tüm sistemlerin aynı anda etki ettiğini göz önüne aldığımızda her durumda ve her eylemde duyguların bulunduğunu söylemiş olmaktayız. Duygular olmadan toplum işlemez. Yani yeni işlevselci bir eylem analizinde duygular dikkate alınmalıdır. Persons'ın düşüncesinde toplumsal sistem toplumu tekabül eder. Toplum şeylerden, maddi nesnelerden ve tabii ki insanlardan müteşekkildir. Bir arada yaşam bir alt sistem olarak görülen, toplumda toplumsal roller ve normlarla düzenlenir. Toplum, iş bölümü ve bununla bağlantılı olan sosyal eşitsizlik tarafından belirlenir. Özet. Alexander, yapısal işlevselciliğe dayanan fakat aynı zamanda fenomenolojik sosyoloji gibi mikro kuramları yeniden inşa eden karmaşık bir toplum modeli tasarlamıştır. Mikro ve makro düzeyler ona göre ampirik olarak ayırt edilebilen ve tek başlarına var olabilen alanlar değildirler. Bunlar eylemde birlikte ortaya çıkan niteliklerdir. Kuramsal tartışmalarda bunları ayırt etmek faydalıdır. Toplumsal eylemden mikro düzeyde bahsedilir. Toplumsal eylem maliyet fayda hesabına dayanır ve bir sistem üretir. Sistem de toplumsal sınıflandırmaları içeren alt sistemlerden (parantez kültür, toplum, kişilik vesaire) ve aynı zamanda bunların değerlendirilmelerinden ve toplum üyelerinin duygularından oluşur. Bu değerlendirmelerin, yapıların, sınıflamaların, duyguların yekünü bu şartlar altında başlayan, değiştirilen veya yeniden üretilen toplumsal eylemdir. Sistem ve eylem, fiili olarak gerçekleştirilen etkileşimde bir araya gelir. Gerçekleşen şey, muhtemel bir eylemdir. İhtimal kavramı, somut eylemin imkan dahilinde olduğunu, fakat zorunlu olmadığını imler. Eylemde ortaya çıkan unsurlar ve süreçler düşünüldüğünde, akla iki şey gelir. Birincisi, bir eylem için sonsuz sayıda ihtimalden bahsedilemez. Zira bu muhtemel eylem, sınıflandırma, duygular gibi sistematik unsurlar tarafından filtre edilir. İkincisi, pek çok ihtimal mevcuttur. Yani bu eylem birçok mümkün eylemden yalnızca bir tanesidir. Muhtemel eylem, sistem ve eylemin etkileşiminden ortaya çıkar. Örnek, Jeffrey Alexander'ın sivil toplum tanımı. Yeni siyaset sosyolojisi tartışmalarında gündeme gelen önemli bir tema da sivil toplumdur. Bu tartışma siyasi gönülsüzlük, insanların kişisel alanlarına çekilmesi ve kamusal hayata giderek daha az katılım gibi olgularla beraber ele alınabilir. Bu kavram ayrıca batılı demokratik toplumlarla otoriter devletleri ayırt etmeye de yarar. Sivil toplum, vatandaşların kamusal hayata iştirak ettikleri açık demokratik toplumlarda ortaya çıkar. Alexander, her şeyden önce bir şekilde iktidarın savunusuna dönüşen saf, formal bir demokrasi tanımını eleştirir. Bu formal sınıflandırmanın merkezinde elitlerin nasıl rekabet ettikleri ve nasıl ortaya çıktıkları sorusu bulunur. Fakat bu formal tanım, vatandaşların hangi duygu, kabul ve ahlaki değerlendirmelerle demokrasiye karşılık verdiklerini göz ardı eder. İktidar yalnızca bir yapıdan değil, aynı zamanda sembolik kodlardan meydana gelmektedir. Alexander, toplumsal sistem düzlemlerinin (parantez formal yapılar) yanı sıra kültürel düzlemi (parantez sembolik kodlar, değerlendirmeler) ve kişilik düzlemini (parantez duygular) de analizlerinde dikkate alır. Genel olarak Alexander, sivil toplumu evrenselcilik prensibi etrafında tanımlar. (Parantez Persons'ın yukarıda dile getirilen eylem yönelimleri yaklaşımları ile karşılaştırınız. Sivil toplum, ona göre burjuva toplumlarıdır ve soyut kriterlere göre tanımlanmış aidiyet kavramları dolayısıyla evrenseldir. Feodal toplumsa spesifiktir. Çünkü toplumsal aidiyet akrabalık (kan) bağına göre tanımlanmıştır. Bu aidiyette Alexander bir başka evrensel kriter görür. Bu da hamiyet (vatanseverlik) ve topluluk hissidir. Toplum üyesi kendisini topluma ait hisseder. Bizim batılı demokrasilerimiz örneğinde olduğu gibi. Fakat bunun yanında sivil toplumlarda spesifik bir biçimde daha küçük gruplara aidiyet hissi de ortaya çıkar. Şüphesiz bu evrensel sivil toplumun karşı kutbudur. Alexander'a göre kendi analizlerinde söz konusu olan sivil toplumun kodlarını tanımlamak, yani bir ayrımı mümkün kılan özellikleri bulmaktır. Bu amacına uygun olarak Alexander bu özellikleri üç alanda bulur. Kişisel motiflerde (duygularda), toplumsal ilişkilerde ve belli vasıflara sahip olması gereken kültürel kurumlarda. Bu ayrımları yaparken Alexander, ait olanın veya olmayanın yanında demokratik ve antidemokratik olanı ayırt eden ikili bir mantık kullanır. Bu liste aşağıdaki tablo ile temsil edilebilir. Kişilik (duygular), aktiflik, pasiflik, toplum (ilişkiler), açık, gizli, kültür (kurumlar), kurallı, keyfi. Kişilik (duygular), otonomi, bağımlılık. Toplum (ilişkiler), güvenilir, güvenilmez. Kültür (kurumlar), kanun, güç. Kişilik (duygular), rasyonellik, irrasyonellik. Toplum (ilişkiler), eleştirel, uysal. Kültür (kurumlar), eşitlik, hiyerarşi. Kişilik (duygular), mantıklılık, histeri. Toplum (ilişkiler), onurlu, çıkarcı. Kültür (kurumlar), birliktelik, ayrılık. Kişilik (duygular), soğukkanlılık, tez canlılık. Toplum (ilişkiler), vicdanlı, vicdansız. Kültür (kurumlar), gayri şahsi, kişisel. Kişilik (duygular), otokontrol, ihtiras. Toplum (ilişkiler), dürüst, hilekar. Kültür (kurumlar), sözleşmeye bağlı, atfedilen, sadakat. Kişilik (duygular), gerçekçi, ütopyacı. Toplum (ilişkiler), pervasız, hesaplı. Kültür (kurumlar), sosyal gruplar, partiler. Kişilik (duygular), normal, anormal. Toplum (ilişkiler), dikkatli, patavatsız. Kültür (kurumlar), görev, vazife, kişilik. Bu tablo sivil toplumun aktif, otonom, rasyonel, sakin insanlar, açık, güvene dayanan toplumsal ilişkiler, hukuka dayalı, birleştirici ve kişisel olmayan bir biçimde işleyen kurumlara ihtiyaç duyduğu şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki saf bir sivil toplumdan bahsetmek mümkün değildir. Özellikle bir kod daima zıttını gerektirir. Jeffrey Alexander'a göre bu, sivil toplumda hakim olması gerekli olan, fakat aynı zamanda bir baskı söyleminde zorunlu kılan özgürlük söyleminde özetlenmiştir. Bundan kasıt şudur: Bir taraftan sivil toplumda ifade, karar ve eylem özgürlüğü olması gerektiği vurgulanırken, diğer taraftan sivil toplumu tehdit eden aşırı ve terörist grupların baskı altına alınması gerektiğini işaret eder. Jeffrey Alexander'ın bu konudaki bir cümlesini alıntılayalım. Baskı söylemi, özgürlük söyleminde içkindir. Alexander, 1993.